Budala, Dostoyevski.
Ayrım 11.
Yine de her şey en ince noktasına kadar farkına varılıp hatırlanır. Zihin çalışması öyle bir noktada yoğunlaşır ki her şey onun çevresinde döner dolaşır. Ne bayılmaya ne unutmaya imkan vardır. Bu durumun son saniyenin dörtte birine kadar süreceğini düşününüz. Kafanın bıçağın altına girdiği son ana kadar. O anda birdenbire demirin kaydığını duyacak, bunu %100 duyacak. Ben olsam özellikle dinler ve duyardım. Bu belki de saniyenin onda biri kadar kısa bir süredir ama %100 duyulur. Başın gövdeden ayrıldıktan sonra çok kısa bir an hala bilinçli olduğunu öne sürenler var, biliyor musunuz? Ne dersiniz buna? Ya bu 5 saniye sürüyorsa? Yalnız son basamağı açık seçik görünen bir dar ağacı çiziniz. Hükümlünün ayağı bu son basamakta, yüzü kireç gibi. Papaz saçı uzatmış, hükümlü morarmış dudaklarını istekle uzatıyor ve her şeyi biliyor. Tabloda haçla baş ön plandadır. Papazın, cellatın ve iki yardımcısının yüzleri, aşağıda birkaç baş ve göz de üçüncü planda. Tamamlayıcı olarak belli belirsiz çizilebilir. Tablo böyle olmalı bence. Prens susarak herkesi ayrı ayrı süzdü. Alexandra dalgın dalgın, "Anlattıklarınız küetisme ile bağdaşmıyor," dedi. Dipnot, küetisme, dinde olgunlaşmanın ancak denetim ve ruhsal tatminle gerçekleşebileceğini kabul eden felsefi bir görüş. Adelaide atıldı. "Şimdi de nasıl aşık olduğunuzu anlatın." Prens ona şaşkınlıkla baktı. "Basel tablosunun öyküsünü nasıl olsa borçlusunuz. Daha önce nasıl aşık olduğunuzu dinleyelim. Hiç inkara kalkışmayın. Aşık olduğunuz %100. Bunu anlatırsanız filozofluğu da bırakmış olursunuz." "Size neden bir şeyi anlatıp bitirince bir utangaçlık geliyor?" diye sordu Aglaé. "Neden oluyor bu?" Generalin karısı Aglaé'ye öfkeyle bakarak, "Saçmalık seninki ama," diye kesti. "Evet, pek akıllıca değil," diye Alexandra da doğruladı. Generalin karısı prense döndü. "Aldırmayın prens. Bunu şirretliğinden yapıyor. Yoksa bu kadar boş bir terbiye almış değildir. Sakın üstünüze vardıkları için alınmayın. Akıllarında bir muziplik var besbelli. Ama sizi sevdiler. Yüzlerinden okudum." Prens sözcüklere basa basa, "Yüzlerini ben de okuyorum," dedi. "Nasıl?" diye meraklandı Adelaide. Ablasıyla küçük kardeşi de merakla sordular. "Neyi okuyorsunuz yüzlerimizden?" Prens ses çıkarmıyor, ciddi bir yüzle bakınıyordu. Hepsi vereceği yanıtı bekliyordu. Ciddi bir sesle, hafifçe, "Sonra söylerim," dedi. "%100 bizi meraklandırmak istiyorsunuz," diye bağırdı Aglaé. Adelaide aceleyle söze karıştı. "O halde yüzleri bu kadar ustalıkla okuduğunuza göre mutlak aşık olmuşsunuzdur. Demek doğru anlamışım. Hadi anlatın bakalım." Prens aynı ağırlık ve ciddilikte, "Aşık olmadım," dedi. "Başka türlü bir mutluluk benimki." "Bu da nasıl oluyor?" Prens derin düşünceye dalmış gibi, "Peki anlatayım," dedi. 6. Prens, "Hepiniz gözlerinizi öyle bir dikmişsiniz ki," dedi, "merakınızı gidermeyecek olsam kızacaksınız bana." "Yok yok, şaka ediyorum," diye ekledi. "Bulunduğum köyde çocuklar vardı. Bütün zamanımı çocuklarla, hep onlarla geçirirdim. Köyün okulu çocuklarıydı. Onlara ders filan verdiğim yoktu. Bu öğretmen Jules Thibault'un işiydi. Hoş, bir şeyler öğrettiğim de olurdu. Ama benimki daha çok aralarında hoşça vakit geçirmekti. 4 yılım hep böyle geçti. Zaten benim de bundan başka bir isteğim yoktu. Onlara her şeyi anlatır, onlardan hiçbir şeyi saklamazdım. Babaları, akrabaları kızarlardı bana. Çünkü gün oldu, çocuklar bensiz edemez, çevremi sarmadan duramaz oldular. Okul öğretmeni baş düşmanım kesildi. Bu çocuklar yüzünden çok düşman kazandım. Schneider bile ayıplıyordu beni. Koktukları neydi, bir türlü anlayamıyordum. Çocuğa her şey söylenebilir bence. Büyüklerin küçükleri, hatta anne babaların öz çocuklarını ne kadar az tanıdıklarına her zaman şaşmışımdır. Küçük olduklarını öne sürerek çocuklara gerçekleri olduğu gibi söylememek. Ne hüzün verici, ne zavallı bir düşünce. Öte yandan çocuklar hem her şeyi anlarlar, hem de babalarının onları küçük, aklı ermez saydıklarını çok iyi bilirler. Nedense büyükler bir küçüğün en çapraşık bir konuda bile yararlı bir fikir verebileceğini hiç akıllarına getirmezler. Tanrım, küçücük güzel bir kuş, güven, mutluluk dolu bakışlarını gözlerinize dikmişken onu aldatmaya nasıl gönlünüz razı olur? Bence dünyada kuştan daha iyi bir yaratık yoktur. Çocukları bu yüzden kuşa benzetiyorum. Bir olay yüzünden köyde bana çok kızmışlardı. Ama öğretmen Tibo'nun kızgınlığı ise doğrudan doğruya kıskançlıktı. İlkin çocuklara bir şey öğretemediği halde çocukların benim her dediğimi anlamalarına şaşırmıştı. Ona çocuklara bizim öğretmemiz yerine onlardan öğreneceklerimiz olduğunu söylediğimde benimle düpedüz alaya başladı. Ömrünü çocuklar arasında geçirdiği halde beni kıskanıp suçlamasına bir anlam veremiyordum. Aslında çocuklar insan ruhunu iyileştiren ilaçtır. Schneider'in hastanesinde bahtsız bir hasta vardı. Delilik tedavisi uygulanıyordu. Bana kalırsa bu adam deli değildi. Büyük bir acı içindeydi. Bütün hastalığı da buydu. Çocukların onun için ne olduğunu bir bilseniz. Ama bu hastayı size daha sonra anlatırım. Şimdi yine işin başına döneyim. Başlangıçta çocuklar beni sevmediler. İri yapılıyım, savruk bir halim var, çirkinliğimi de biliyorum. Üstelik yabancıydım. Çocuklar önceleri benimle alay ediyorlardı. Bir keresinde Marie'yi öptüğümü görünce taşa bile tuttular beni. Onu da topu topu bir kere öpmüştüm. Prens dinleyenlerin gülümsemelerine karşı, "Gülmeyin," dedi. "Bunun aşkla filan ilgisi yok. Bu kızcağızın ne zavallı bir yaratık olduğunu bilseniz siz de benim gibi acırdınız." Marie bizim köydendi. Annesi çok ihtiyar bir kadındı. Ufak ve harap bir evleri vardı. Evin iki penceresinden biri köy büyüklerinin izni alınıp tahta bölmeyle bölünmüştü. İhtiyar kadın bu pencereden şerit, iplik, tütün, sabun satıyordu. Bunlardan gelen parayla kıt kanaat geçiniyorlardı. Kadın hastalıklıydı. Hep aynı yerde oturmaktan ayakları şişerdi. Marie 20 yaşında, çok zayıf, incecik bir kızdı. Çoktandır vereme yakalandığı halde hala evlere gündelikle tahta silmeye, çamaşıra, bahçe süpürmeye, hayvan temizliğine gidiyordu. Gezginci bir Fransız satıcı onu ayartarak alıp götürmüş. Bir hafta sonra da onu yol ortasında tek başına bırakıp izini kaybetmişti. Kızcağız yollarda dilinerek üstü başı çamurlanmış, kunduraları patlamış bir halde eve dönmüştü. Tam bir hafta taban tepmiş, geceleri tarlalarda geçirmiş, üstelik dehşetli soğuk almıştı. Zaten eskiden de güzel değildi. Tatlı, saf bakışlı, uysal bir kızdı. Hiç sesi çıkmazdı. Çok eskiden bir kere çalışırken birdenbire bir şarkı tutturunca çevresindekilerin şaşkınlıkla gülmeye başladıklarını hiç unutmam. "Marie şarkı söylüyor, Marie şarkı söylüyor," diye tutturmuşlardı. Kızcağız öyle utandı ki bir daha sesi çıkmadı. O zaman onu da seven, okşayan olurdu. Ama hasta, bitik halde eve dönüşünden sonra tek bir kişi kalmadı Marie'ye acıyan. İnsanlar bazen ne kadar acımasız olabiliyorlar. Böylesi konularda ne kadar katı yargılar verebiliyorlar. Herkesten önce onu hınçla, hakaretle annesi karşıladı. "Namusumuzu iki paralık ettin," diye kızının başına geleni ilkin o açığa vurdu. Marie'nin döndüğü duyulunca herkes onu görmeye koştu. İhtiyarlar, çocuklar, kızlar, kadınlar, hemen hemen bütün köy halkı bir an önce yetişmeye can atan hırslı bir kalabalık koca karının kulübesinde toplandı. Marie, aç, sefil bir halde annesinin ayakları dibinde ağlıyordu. Kalabalık içeri dolunca bedenini darmadağınık saçlarıyla örterek yere kapandı. Gelenler ona iğrenç bir yaratığa bakar gibi bakıyor, ihtiyarlar onu kınayıp azarlıyor, gençlerse onunla alay ediyorlardı. Kadınlar da öfkeyle söyleniyor, bir örümceğe bakar gibi tiksintiyle bakıyorlardı. Anası bütün bu olanlara hiç ses çıkarmıyor, hatta baş sallayarak yapılanları hoş görüyordu. Kadın o zaman bile ölüm derecesinde hastaydı. 2 ay sonra da öldü. Öleceğini bildiği halde son ana kadar kızıyla barışmayı aklından geçirmedi. Onunla hiç konuşmaz, taşlıkta yatırır, hemen hemen yiyecek de vermezdi. Kadının hasta ayaklarının sık sık sıcak suya sokulması gerekiyordu. Marie her gün bu işi yapar, anasına bakardı. Koca karı kızın hizmetlerini kabul eder ama bir tek tatlı söz söylemezdi. Marie her şeye katlanıyordu. Onunla tanıştıktan sonra annesine hak verdiğini ve kendisini son derece aşağılık bir yaratık saydığını da fark ettim. Koca karı büsbütün yatağa düşünce köyün kadınları oranın göreneklerine uyarak ona sırayla bakmaya başladılar. O günden sonra Marie'ye hiç yiyecek verilmedi. Köyde herkes onu kovuyor, hiç kimse ona iş vermiyor, yüzüne tükürmekte birbirleriyle yarışıyorlardı sanki. Erkekler çirkin sözler atıyor, onu kadından saymıyorlardı. Arada bir pazarları sarhoşlar, alay olsun diye Marie'nin önüne para atıyorlardı. Metelikleri yerden sessizce toplardı kız. O sıralar kan tükürmeye başlamıştı. Sonunda üstündeki paçavralar büsbütün parçalandı. Kız evden çıkamayacak hale geldi. Köye dönüşünden beri yalın ayak geziyordu. Bu arada içlerinde yalnız okullu olanların 40 kişiyi bulduğu kalabalık bir çocuk topluluğu Marie'ye takılmaya başladı. Üstüne çamur fırlattıkları bile oluyordu. Marie ineklere bakmasına izin vermesi için çobana yalvarmıştı. Ama adam kovdu onu. Kızcağız izin verilmediği halde sabahları sürünün peşine takılırdı. Çoban kızın işe yaradığını fark edince artık onu kovmuyor, arada bir yemek artıkları, hatta peynir ekmek veriyordu ona. Çoban bu davranışıyla son derece iyilikçi olduğu kanısındaydı. Marie'nin annesi ölünce papaz kilisede onu herkesin önünde rezil etmek fırsatını kaçırmadı. Gözyaşlarını ve tabutu nasıl izleyeceğini görmek isteyen halk da orada toplanmıştı. Henüz genç ve büyük bir vaiz olmak hayaliyle yaşayan papaz, kalabalığa Marie'yi göstererek şöyle dedi. Bu saygıdeğer kadını ölüme götüren işte bu kızdır. Aslında yalandı. Çünkü koca karı 2 yıldır hastaydı. Şimdi karşınızda duruyor ve Tanrı'nın gazabına uğradığı için yüzünüze bile bakmaya cesaret edemiyor. Yalın ayak, üstü başı dökük. Erdemsiz kişilerin kaçınılmaz sonucu. Kimdir bu? Bu ölenin kızıdır. Daha bir sürü buna benzer şeyler. İnanır mısınız, bu adi davranış hemen hepsinin hoşuna gitmişti. Ama tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. İşte çocuklar karıştı. Çünkü o sıralar çocuklar benden yana olmuş, Marie'yi sevmeye başlamışlardı. Bunun nasıl olduğunu da anlatayım size. Bir aralık Marie'ye bir yardımda bulunmak istemiştim. Elimde meteliğim olmadığı için para veremiyordum. Ufak bir pırlanta iğnem vardı. Köyden köye dolaşıp eski elbiseler satan gezginci bir eskiciye okuttum. Adam 40 franklık iğneye 8 frank verdi. Uzun süre Marie'nin yolunu gözledim. Sonunda bir gün köyün dışında dağa çıkan bir patikada çitin yanındaki bir ağacın arkasında karşılaştık. 8 frankı uzattım. Dikkatle harcamasını söyledim. Çünkü bir daha elime para geçeceği yoktu. Sonra onu öptüm ve bunu herhangi bir kötü niyetle yaptığımı sanmamasını, bunu kendisine aşık olduğum için değil, acıdığımdan, mutsuz saydığımdan yaptığımı anlattım. Bir yandan onu avutmak istiyor, hem de kendisini herkese karşı bu kadar küçük düşürmemesi için onu kandırmaya çalışıyordum. Ama o söylediklerimi anlayamadı sanırım. Ben konuşurken hiç ses çıkarmadan, gözlerini indirerek utangaç bir tavırla susmuştu. Ama yine de sezdim bunu. Sözümü bitirince hemen elimi öptü. Ben de onun elini öpmek isteyince bırakmayıp çekti. O aralık çocuklar bizi seyrediyormuş. Bizi gözetlediklerini sonradan öğrendim. Islık çalmaya, gülmeye, alkışlamaya başladılar. Marie koşarak kaçtı. Çocuklarla konuşmaya kalktım, beni taşa tuttular. Hemen o gün bütün köy olanı biteni öğrendi. Bütün suç yine Marie'ye yüklendi. Ondan büsbütün nefret etmeye başladılar. Üstelik bir ceza vermeyi bile düşündüklerini duydum. Bereket korktuğumuza uğramadık. Ama çocuklar işi büsbütün azıttılar. Ona adım attırmamaya, eskisinden daha çok takılmaya başladılar. Üstüne çamur atıyor, peşinden kovalıyorlardı. Kızcağız zayıf göğsü tıkanarak soluğu kesile kesile kaçıyor, çocuklar arkasından küfürler yağdırıyorlardı. Bir keresinde onlarla kavgaya tutuştum. Sonradan onlarla konuşma fırsatını buldum. Her gün yeni bir şey anlatıyordum. Bazen duraklayıp dinliyor, yine de küfürü eksik etmiyorlardı. Marie'nin ne kadar mutsuz olduğunu anlattım. Çok geçmeden küfürü bırakıp yanından sessizce geçmeye başladılar. Daha sonra Marie hakkında öbür bildiklerimi de anlattım. Hiçbir şeyi saklamadım onlardan. Beni büyük bir merakla dinliyorlardı. Bir süre sonra Marie'ye acımaya başladılar. Bazıları onunla karşılaşınca selam bile veriyordu. Orada tanıdık olsun olmasın, karşılaşanlar birbirine selam verirler. Marie nasıl şaşırmıştı kim bilir. Bir gün 2 küçük kız çocuğu yemek götürmüş ona. Sonradan bana anlattılar. Marie'nin ağladığını ve artık onu çok sevdiklerini söylediler. Son zamanda ona da bana da bağlanmışlardı. Sık sık yanıma geliyor, kendilerine bir şeyler anlatmamı istiyorlardı. Güzel anlatıyor olmalıydım ki beni dinlemekten pek hoşlanırlardı.
Ayrım sonu.